Riyazu Salihin min kelami Seyyidil Murselin. Nübüvvet Pınarı. Programı hazırlayan ve sunan Fehmi Çiçek.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد bizleri yeryüzünde iman nimetiyle şereflendiren kainatın en güzel insanını bizler için seçip gönderen, günah işlememize rağmen hala daha çeşit çeşit nimetlerini bizlere yağdırmaya devam ettiren ve bizleri bir kere daha nübüvvet pınarının etrafında kuruyan gönül fidanlarımızı sulamak için bir araya getiren Rabbimizi, mahlukatı adedince, kelimelerinin sayısınca, arşının ağırlığınca hamd ile tesbih ederiz. Biz şehadet ederiz ki Allah'ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir eşi, benzeri ve dengi yoktur. Ondan başka ilah ve mabut yoktur. Ve biz yine şehadet ederiz ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Ey Rabbimiz! Fitne fesadın çoğaldığı, anlayışların bozulduğu, ölçülerin değiştiği günümüz dünyasında bizleri sırat-ı müstakimden ayırma. Sözlerimizde ve fiillerimizde yanlışa kaydırma. Ayaklarımızı ve kalbimizi dinin üzerinde sabit kıl. İlahi mesajların gölgesi altında izzetli bir hayat yaşamayı cümlemize ikram et. Amin, amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Evet sevgili dinleyenler, geçen haftaki dersimizde tevekkül babı ile ilgili hadisleri görüyor idik. İnşallah bu hafta tevekkül babı ile ilgili hadisleri bitirip önümüzdeki haftaya yeni bir bab, yeni bir konu, yeni bir gündem maddesiyle karşınızda olacağız. Ve billahi tevfik diyerek 81. hadisi şeriften devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Bekrin Sıddık radıyallahu anhu وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدكم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين Allahu thalithuhuma. Sadaka Rasulullah fima kal ev kema kal. Ebu Bekr'in Sıddık radıyallahu anhu said, when messenger of Allah and I were in the cave of the Thawr and I saw the feet of the polytheists who were above us at the mouth of the cave, I submitted, O messenger of Allah, if one of them were to look down below his feet, he would see us. He, peace be upon him, said, O Abu Bakr, what do you think of two whose third is Allah? Imam Bukhari and Muslim narrated this hadith. This incident occurred when the Prophet, peace be upon him, was emigrating from Mecca to Al-Madinah with Abu Bakr and Siddiq radiallahu anhu. The disbelievers had announced a huge reward for their redress, for which people were searching them wildly. In the course of their search, some of them reached the mouth of the cave of the Thawr, where the Prophet, peace be upon him, and Abu Bakr radiallahu anh were staying for refuge and rest. This hadith describes the valor, fearlessness, and unlimited confidence and trust of the Prophet, peace be upon him, in Allah. It also indicates how Allah helps his favorites. İmam Bukhari ve Müslim. Hazreti Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Hazreti Ebu Bekir'in sözüne geçmeden önce Hazreti Ebu Bekir hakkında kısa bir bilgi verelim. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'den 2 sene sonra Mekke'de doğmuştur. Nesebi Mürre İbni Ka'b da Resul-i Ekrem Efendimizin nesebiyle birleşir. İslam'dan önceki 38 yıllık hayatında içki kullanmamış, putlara tapmamış, nezih yaşantısıyla tanınmıştır. Efendimiz peygamber olduğunu söylediği zaman ona hemen ittiba etmiştir. Hatta bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kime İslam'ı anlatmış isem şöyle bir ufak tereddüt geçirdi, ancak Ebu Bekir müstesna. Ebu Bekir'e İslam'ı tebliğ ettiğimde, ya Resulallah, ben zaten senden bunu beklerdim. Senden ancak ve ancak bir peygamber olabilir. Senin ancak ve ancak bir peygamber olacağını ümit ediyordum. Ben de senden bunu bekliyordum ya Resulallah. Ne zaman bana tebliğ edeceksin diye seni bekliyordum ya Resulallah diyerek hiç tereddüt etmeden İslamiyet'i kabul etmiştir. Erkeklerden ilk Müslüman odur. Annesi, babası, evladı ve torunları sahabidir. Babası Ebu Kuhafe, Osman İbni Amir, Ebu Bekir Hazretlerinden fazla yaşamıştır. Ne var ki Ebu Kuhafe ancak Mekke'nin fethinden sonra İslamiyet'i kabul etmiştir. Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimizin en samimi dostu, mağara arkadaşı, kayınpederi, veziri, danışmanı ve ilk halifesi olmuştur. Hazreti Peygamber'e tam güveni ve bağlılığı sebebiyle Sıddık unvanını almıştır. Mali imkanları ve sosyal itibarı oldukça yüksek olan Hazreti Ebu Bekir, Müslümanların dar zamanlarında, özellikle Mekke döneminin ilk yıllarında Müslüman olan köleleri sahiplerinden büyük paralarla satın alıp azat etmiştir. İslam harplerinde de en büyük mali yardım daima Hazreti Ebu Bekir tarafından yapılmıştır. Hazreti Peygamber son hastalığında imamlığa Hazreti Ebu Bekir'i geçirmiş ve kendisi de arkasında namaz kılmıştır. Resul-i Ekrem'in vefatında soğukkanlılığıyla ashabı yatıştıran da odur. İslam'ın ilk halifesi olan ve 2 yılı biraz aşkın bir süre bu görevi sürdüren Hazreti Ebu Bekir, ridde olayları denilen dinden dönme teşebbüslerini fevkalade dirayetle engellemiş, İslam devletinin dağılmasını önlediği gibi fetihlerin devamını da sağlamıştır. Kur'an-ı Kerim onun hilafeti döneminde toplanıp bir araya getirilmiştir. Hazreti Peygamber'e uymakta ve onu izlemekteki hassasiyeti ile ashab arasında temayüz etmiş olan Hazreti Ebu Bekir, Hicri 13 yılında Medine'de vefat etmiş ve pek sevdiği Resul-i Ekrem'in yanına defnedilmiştir. Allah ondan razı olsun, bizleri de onun yolundan, onun izinden takip etmeyi hepimize ikram eylesin. İşte Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, Nazartu ila akdamil müşrikine ve nahnu fil gari ve hum ala ruusine. Mekke'den Medine'ye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte hicret ederken, müşrikler bizi öldürmek için Sevr mağarasının önüne geldiklerinde ve nahnu fil gari biz mağaradayken nazartu ila akdamil müşrikine müşriklerin ayaklarına baktım. Fekultu dedim ki ya Resulallah lev enne ahadahum nazara tahta kademeyhi le absarane ya Resulallah eğer onlardan birisi eğilip ayaklarının altına bakacak olsa kesinlikle bizi görecekler. Fekal bunun üzerine Fahri Cihan şöyle buyurdu. Mâ zannuke ya Ebâ Bekrin bithneyni Allahu thâlithuhumâ. Üçüncüsü Allah olan iki kişinin durumu, iki kişinin durumunu sen ne zannediyorsun ey Ebâ Bekir? Bu hadis-i şerifi İmam Bukhari Fedailul Ashab 2'de, İmam Müslim'de Fedailul Sahabe 1'de rivayet etmiştir. Sevgili dinleyenler, Mekke'de küfür cephesiyle İslam cephesi arasındaki bağlar iyice kopmuştu. Hakkı susturmak için her türlü işkence metodunu deneyen müşrikler yine de İslam'ın yayılmasına engel olamıyorlardı. Artık bıçak kemiğe dayanmıştı. En son çare olarak beşerin efendisinin canına kıymaya karar verdiler. Onlar suikast hazırlıklarını yaparken Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e o gece Mekke'yi terk etmesini ve Yesrib'e hicret etmesini bildirmişti. Fahri Cihan Efendimiz yanına Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı da alarak Mekke Vadisi'nin tepesine çıktığında geriye dönüp bütün bir şehre şöyle bir baktı ve hüzünlenip ağlamaya başladı. Zira doğup büyüdüğü, gençlik yıllarının geçtiği, birçok anılarla dolu olan memleketinden ayrılıyordu. Zaten onun kalbindeki sevgi o kadar büyüktü ki, cansız varlıklarla bile ünsiyet kuruyordu. Hepsinden önemlisi, orada Beytullah vardı. Allah'ın evi Kâbe vardı. Adem aleyhisselam ile başlayıp, İbrahim aleyhisselam ile devam eden peygamberler silsilesi içinde birçok sıcak anıları taşıyan Kâbe'den ayrılık Efendimiz'e çok ağır geldi. Sanki bu anılar gözünün önünde canlanıyormuşçasına şehre bakarken şöyle dedi. Ey mübarek şehir! Eğer kavmim beni senden çıkarmasaydı vallahi senden ayrılmazdım. Efendimizin kırık gönlünü inen şu ayet teskin etti. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezî farada aleykel Kur'âne lerâddûke ilâ ma'âd. Kur'an'ı sana farz kılan Allah Sübhanehu ve Teala hiç şüphesiz ki seni ayrıldığın yere geri döndürecektir. Kasas suresi 85. ayet-i kerime. Müşrikler Efendimiz'i evinde bulamayınca hemen dört bir tarafa izciler saldılar. Onu ve Hazreti Ebu Bekir'i ölü veya diri geri getirene çok büyük ödüller vereceklerini ilan ettiler. Bunun üzerine bütün müşrikler harekete geçti. Ancak günlerce aramalarına rağmen Efendimiz'i bulamıyorlardı. Çünkü Efendimiz müthiş bir taktik uygulayarak Medine tarafına değil, güneye doğru Mekke'ye bir günlük mesafedeki Sevr mağarasına doğru gitmişti. Hazreti Ebu Bekir geceleri kılık değiştirerek civar köylerden Efendimiz'e gizlice yiyecek getiriyordu. Ancak bir gün Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh mağarada beşerin efendisiyle karşılıklı göz göze diz dize oturuyor iken dışarıdan bir grup ayak sesleri işitti. Hemen fırlayıp ayağa kalktı. Taşın kenarından dışarıya baktığında müşriklerin mağaraya doğru geldiğini gördü. Giderek gidecek hiçbir yer yoktu. ayak sesleri yaklaştıkça Ebu Bekir'in kalbi küt küt atmaya başlamıştı. Korkusu kendisi için değildi. Beşerin efendisine bir zarar vermelerinden korkuyordu Sıddık. Her zaman fedake bi ebi ente ve ummi ya Resulallah, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü diyen Ebu Bekir radıyallahu anh, kendi hayatı için değil, Allah Resulü'nün hayatı için endişeleniyordu. Müşrikler mağaranın ağzına geldiğinde, Ebu Bekir'in de yüreği ağzına geldi. Artık nefes almıyordu. Kalbi durmuştu, zaman durmuştu. Onun bu endişesini gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "La tahzen innallâhe ma'ana." Endişelenme ey Ebu Bekir, hiç şüphesiz ki Allah bizimle beraberdir diyerek onu teskin ediyordu. Ancak Hazreti Ebu Bekir'in Resulullah sevgisi o kadar büyüktü ki, bir an o sevgiliye bir zarar dokunması haliyle karşı karşıya kalınca adeta şuurunu yitirdi, benliği yok oldu. Ya Resulallah, لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ نَزَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا. Ya Resulallah, onlardan birisi eğilip ayağının altına baksa, bizi görecek diyerek hala telaşını dile getiriyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine onu teskin etti. مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا. Üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyorsun ey Ebu Bekir dedi. Olan oldu. İşte müşriklerden birisi eğilip ayağının altına baktı ve örümcek ağının arasından Hazreti Ebu Bekir ile göz göze geldi. Bitti Ebu Bekir. Belleği durdu, yüreği dondu. Sadece dudaklarının arasından لَقَدْ اَبْصَرَنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ, andolsun ki bizi gördüler ya Resulallah diyebildi. Ancak Efendimiz aleyhissalatü vesselam, hak peygamber, Allah'ın Resulü, Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e dönüp, ya Ebu Bekir, elem takra kavlallahi azze ve celle, ve terahum yanzuruna ileyke ve hum la yubsirun. Ey Ebu Bekir, sen şu ayeti hiç okumadın mı? Ve terahum yanzuruna ileyke ve hum la yubsirun. Onları sana bakıyor görürsün, halbuki onlar göremezler. Sevgili dinleyenler, Araf suresi 198. ayet olan bu ayeti kerime, Allah'a eş koşulan her türlü şirk ve putlar hakkında nazil olmuştu. Araf suresi 197 ve 198. ayeti kerimelerde Allah Teala müşriklere hitaben şöyle buyurmaktadır. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ. Sizin Allah'ı bırakıp da çağırdığınız şeyler, la yestadî'ûne nasrakum, ne size ve la enfusehum yansurun, ne de kendilerine yardım edemezler. Ve in ted'ûhum ilel hudâ, siz onları hidayete çağırsanız, la yesma'û, onlar sizi işitemezler. Ve terâhum yansurûne ileyke, onları sana bakıyor görürsün, ve hum la yubsirun, halbuki onlar göremezler. İşte böylece o müşrikler Hazreti Ebu Bekir'e baktıkları halde göremeden çekip geri gittiler. Sevgili dinleyenler, bu hadis-i şerif Efendimizin peygamberliğini bir kere daha ispatlayan önemli bir hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a bağlılığının, güveninin, tevekkülünün derinliğini gösteren bir hadis-i şeriftir ki, ancak ve ancak peygamber olan bir kimse, melekleri ve perde arkasını gören bir kimse, bu kararlılığı, bu tevekkülü, bu güveni gösterebilir. Hazreti Ebu Bekir'in halinden de anladığımız gibi, peygamber olmayan, melekleri ve perde arkasını görmeyen bir kimsenin bu derecede Allah'a bağlı olması, bu tavrı sergilemesi imkansızdır. Sevgili dinleyenler, bu hadis-i şeriften çıkaracağımız ikinci önemli mesaj şudur. Allah'a sımsıkı bir şekilde bağlı olan, ona gereği gibi tevekkül edip yalnızca ve yalnızca ona güvenen bir kimseyi, bu kainatın yaratıcısı Allah Teala asla ve asla darda bırakmaz. Onu sıkıntının ve tehlikenin içinde yalnız bırakmaz. Allah yolunda sağlam bir şekilde yürüyen kimse asla ve asla yenilmez. Onu dünyanın hiçbir sıkıntısı, derdi ve tehlikesi durduramaz. Çünkü o, ya bu hadisi şerifte gördüğümüz gibi dünyada önüne çıkan tehlikeler karşısında Allah'ın yardımını alarak kurtulur, selamet yurduna çıkar, ya da Allah yolunda yürürken en fazla olacak şey öldürülmek olur ki bu onun için çok daha büyük bir müjde, çok daha büyük bir nimet olur. Çünkü peygamberlikten sonraki en yüksek mertebe olan şehitlik makamına çıkar ve doğrudan mutlak güzelliklerle dolu olan cennete gider. Sevgili dinleyenler, bu noktada aklımıza şöyle bir düşünce gelebilir. Evet, şehitler için cennette çok büyük nimetlerin, derecelerin ve güzelliklerin verileceğini hocalarımızdan hep işitiyoruz, duyuyoruz. Ancak can tatlı. Öldürülürken, mesela kılıç yerken, kurşun yerken veya idam edilirken veya değişik değişik yollarla öldürülürken duyacağımız acıdan korkuyoruz. Ölüm korkusu ve ölüm acısı bizi ürkütüyor. Sevgili dinleyenler, bakınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir düşünceye ne diyor? İmam Bukhari ve Müslim'in Enes radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: "Mâ ahadun yedhulul cennete yuhibbu en yerci'a ila dünya." Cennete girip de dünyaya geri dönmek isteyen hiç kimse yoktur. Yani cennetin o muhteşem güzelliklerini gören, hayal bile edilemeyecek kadar mükemmel zevkleri tadan hiç kimse dünyaya geri dönmek istemeyecek. İlle şehidu, ancak şehit müstesna. Şehit hariç, yetemenne en yerci'a ile dünya, şehit dünyaya dönmek isteyip, fe yuktele aşra merratin, 10 defa Allah yolunda tekrar öldürülmeyi temenni eder. Niçin? Lima yara minel kerameti ve fi rivaye lima yara min fadli şehade. Ölüm anında gördüğü kerametler için, şehadetin değerini, güzelliğini tekrar yaşamak için, Allah yolunda öldürülürken duyduğu o mükemmel lezzeti tekrar yaşamak için. Sevgili dinleyenler, bu hadis-i şeriften şunu anlıyoruz. Demek ki şehidin öldürülürken duyduğu lezzet ve tat, cennetin bütün nimetlerinden daha büyük ki, şehidin öldürülürken duyduğu his, fiha ma la aynun ra'at, وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ. Efendimizin cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir kimsenin aklına ve hayaline gelmeyecek derecede güzellikler vardır dediği Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de وَلَهُمْ ف۪يهَا مَشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ. Onlar için cennette canlarının istediği her şey vardır dediği nimetlerden daha tatlı, daha güzel bir his ki, şehit onları bırakıp dünyaya dönerek Allah yolunda 10 defa öldürülüp o hissi tekrar tatmak istiyor. Aman Allah'ım, bu ne muazzam bir haber. Bu haberleri bize bildiren Resulullah'a yeryüzündeki çakıl taşları kadar salatü selam edip bizlere büyük nimetler bahşeden, böyle büyük nimetleri bizlere veren kainatın yaratıcısını her türlü noksanlıklardan tenzih ederiz. 82. hadis-i şerif. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minine ummi selamete ve smuha Hindu binti Ebi Umeyye Huzeyfe el-Maksumiyye radıyallahu anha annen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâne izâ kharaca min beytihi kal Bismillah tevekkeltu alallah Allahümme inni eûzu bike en adille ev udalle ev ezille ev üzelle ev azlime ev uzleme ev ejhele ev yujhele aleyh Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Ummu Seleme radıyallahu anha reported, whenever the Prophet peace be upon him stepped out of his house, he would say, Bismillah, tevekkeltu alallah, Allahümme inni e'udhu bike en adille ev udalle, ev ezille ev uzelle, ev azlime ev uzleme, ev ejhele ev yujhele aleyh. I go forth, I begin with the name of Allah, I trust in Allah. O Allah, I seek refuge in you from living or being led astray, or again slipping or being caused to slip, or doing injustice or being done injustice, or doing wrong or having wrong done to me. Ebu Davud and Tirmidhi reported it. According to At-Tirmidhi, this hadith is classified as Hasan Sahih. Its wording is from Ebu Davud. Müminlerin annesi Ümmü Seleme validemizden, ki asıl adı Hind binti Ebi Umeyye, Huzeyfetel Maksumiyedir rivayet edildiğine göre. Hadis-i şerife geçmeden önce Ümmü Seleme hakkında kısa bir bilgi verelim. Kureyş'ten Ebu Ümeyye Huzeyfe'nin kızı ve asıl adı Hint olan Ümmü Seleme, ilk eşi Abdullah İbni Esed ile Habeşistan'a hicret etti. Oğlu Seleme orada dünyaya geldi. Ailece Medine'ye döndüler. Kocası Abdullah Uhud gazvesinde yaralandı ve vefat etti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ile evlenip müminlerin anaları arasına girdi. Ümmü Seleme validemiz sahabeler arasında bilgisi, güzel konuşması ve faziletiyle bilinir. Resul-i Ekrem Efendimiz'den 378 hadisi şerif rivayet etti. Rivayetleri Kütüb-i Sitte de yer aldı. 90 yaşlarında iken Hicri 62 yılında Medine'de vefat etti. Hazreti Peygamber'in eşlerinden en son vefat eden odur. Baki mezarlığına defnedildi. Allah ondan razı olsun, bizlerin kızlarını, bacılarını, annelerini de onun yolundan ayırmasın. İşte Ümmü Seleme radıyallahu anhadan, anneciğimizden rivayet edildiğine göre, ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâne izâ kharaca min beytihi kâle. Nebi-i Muhterem Efendimiz aleyhissalâtu vesselam evinden dışarıya çıkacağı zaman şöyle derdi. Bismillah, Allah'ın ismiyle dışarı çıkarım. Tevekkeltu alallah, Allah'a tevekkül ettim. Yani dışarıdaki hayatımda yalnızca ve yalnızca Allah'a güvenirim. Allahümme inni e'ûzu bike en adille ev udalle. Allah'ım, dışarıki hayatımda dalalete düşmekten veya birisinin beni dalalete düşürmesinden sana sığınırım. Yani hayatın her alanında sırat-ı müstakimden, kendimin ayrılmasından veya bir başkasının beni ayırmasından sana sığınırım. Bir başka ifadeyle, en doğru söz, niyet ve davranıştan ayrılmaktan veya bir başkasının beni en doğru sözden, en güzel niyetten, en mükemmel davranıştan ayırmasından sana sığınırım. Ev ezille ev üzelle, ayağımın yanlışa kaymasından veya bir başkasının benim ayağımı yanlışa kaydırmasından sana sığınırım. Ev azlime ev uzleme, birisine zulmetmekten veya birisinin bana zulmetmesinden sana sığınırım. Bir başka ifadeyle, birisine haksızlık etmekten veya bir başkasının bana haksızlık etmesinden sana sığınırım. Ev ecehele ev yücehele aley, cahilce davranmaktan veya cahillerin davranışına muhatap olmaktan sana sığınırım. Bir başka yorumla, dinim ve dünyam için bana fayda verecek bir şeyi unutmaktan veya bir başkasının benim hem dinime hem de dünyama faydalı olacak bir şeyi unutmasından sana sığınırım. Yani bütün bu konularda yanlışa düşmemek için senin yardımını, korumanı ve muhafazanı talep ederim derdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifi İmam Tirmizi Kitab-ı Davat bab 34'te, İmam Ebu Davud Kitab-ül Edeb bab 103'te rivayet etmiştir. Ve İmam Tirmizi hadis hem hasen hem de sahihtir demiştir. Sevgili dinleyenler, hangi birimiz evden çıkarken bu cümleleri söyleyerek dışarıdaki hayata bu kadar kapsamlı ve geniş bir anlam yüklüyoruz? Hangi birimiz dışarıya adımını atarken Allah'ım birisine haksızlık yapmaktan, zulmetmekten sana sığınırım diyerek haksızlık yapmamaya kendisini şartlandırıyor? Bir başkasına zulmetmemek için kendisini uyarıyor. Başka bir ifade kullanacak olursak, daha evden dışarıya adımını atmadan bu cümleler ile kendisini haksızlık yapmamak için şartlandıran kimselerin bol olduğu bir toplumda insan hakları çiğnenip haksızlıklar ve zulümler yapılır mı? Zaten dünya işlerine dalıp Allah'ı unutan, insanlar arası ilişkilerde haktan hukuktan ayrılan, yapması gereken vazifeleri yapmayan kimselerin bulunduğu günümüz toplumunda hayatın bize ne acılar verdiğini hep birlikte yaşamaktayız. Oysa ki bu hadislere gönül veren, bu hadislere yüreğini ve benliğini teslim eden insanların oluşturduğu bir toplumda yaşamak insana büyük bir lezzet ve tat verirdi. Hayat tatlı bir meyve gibiydi. Bakınız, insanlar bu ölçülerden ayrıldı, nebevi hayat tarzından uzaklaştı, türlü türlü dertlerin ve sıkıntıların içine düştü. İnsanlarımızın günümüzün mevcut sıkıntılarından kurtulması ancak ve ancak nebevi hayat tarzıyla mümkündür. Sevgili dinleyenler, Efendimizin her gün evden çıkarken bu konularda yanlış yapmamak için Allah'tan yardım talep etmesi, dışarıdaki hayata büyük bir anlam yüklediğini gösterir. Zaten o, yürürken, otururken, kalkarken, uyurken, bir yere girerken, bir yerden çıkarken, hayatın her alanına büyük bir anlam yüklerdi. Anlam dolu bir hayat yaşardı. Hiç şüphesiz ki anlamlı bir iş, anlamlı bir davranış, anlamlı bir hayat insana büyük bir lezzet verir. Bu hadis-i şerifte de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizleri anlam dolu bir hayat yaşamaya teşvik ederek hayatımızdan lezzet almamızı istemiştir. Ancak günümüzde insanlar maalesef anlamsız bir hayat yaşamaktadır. Anlamsız işler yapmakta, anlamsız konuşmakta, anlamsız hareket etmektedir. Niye o sözü söylediğini, niye o işi yaptığını, niye o yoldan gittiğini bilmiyor. Yemek yemenin, bir şey giymenin, evlenmenin, çocuk sahibi olmanın, dışarıya çıkmanın anlamını bilmiyor. O söylediği sözün, yaptığı davranışın ne anlama geldiğini bilmiyor. Bırakın hayatın parçalarını, daha hayatın bütününe bile bir anlam yükleyemiyor. Niye bu hayatta olduğunu, niçin bu dünyaya geldiğini, bu dünyadaki fonksiyonunun ne olduğunu, ölümden sonra nereye gideceğini, hayatın gayesini ve maksadını bilmiyor. Birçok insanın şu hayatta amacı ve hedefi yok. Amacı ve hedefi olanların da fazileti ve erdemi yok. Hiç şüphesiz ki bu insanı alçaltmaktır. Hiç şüphesiz ki bu durum insanı alçaltır. Anlamsız bir hayat insanın değerini düşürür. O neden nedir ki Allah Resulü'nün nebevi hayat tarzından uzak bütün sistemler insanı alçaltmıştır. Hele kapitalist batı zihniyeti insanı maddeye alet etmiştir. İngiltere'de yapılan bir anket araştırmasında gemide yolculuk yapıyorsunuz. Picasso'nun meşhur tablosuyla bir çocuk batıyor. Sizin sadece birisini kurtarma şansınız var. Hangisini kurtarırsınız? Sorusuna İngiltere halkının %85'i Picasso'nun tablosunu cevabını vermiştir. Günümüz gençliğine medeniyetin beşiği diye tanıtılan İngiltere'nin bu anlayışından asırlar önce beşerin efendisi aleyhissalatü vesselam kim bir insanı haksız yere öldürürse bütün bir insanlığı öldürmüş gibidir. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا Kim de bir insanı kurtarıp ona hayat verirse bütün bir insanlığı diriltmiş gibidir. Maide 32 ayetini çölün her bir zerresine yazıp maddi çıkarları için binlerce insanı katletmekten çekinmeyen günümüzün modern batı dünyasının suratına atmıştır. Ey güzel peygamber! Senin getirdiğin ölçüler kim? Bunların medeniyeti kim? Biz hiç tereddüt etmeden inanıyoruz ki günümüz insanlığı yakın bir gelecekte sahte medeniyetlerin farkına varıp dünyanın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine senin çölün ortasında getirdiğin değerlere akın edecektir. Medeniyetin merkezine, Medine'ye koşup senin ravzanın başında yeşil kubbenin altında gözyaşı dökecektir. Ey güzel peygamber, seni anlayamadık, kıymetini bilemedik. Bizim için Rabbinden mağfiret iste diye yalvarıp yakaracaktır.
...83. hadisi şerif. Bismillahirrahmanirrahim. An Enes'in radıyallahu anhu kal, kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, men kale yani izâ kharaca min beytih, Bismillah, tevekkeltu alallah, ve la havle ve la kuvvete illa billah, yukalu lehu hudiyte ve kufiyte ve vukiyte ve tenahha anhu şeytan. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Enes radıyallahu anhu reported. Messenger of Allah, peace be upon him, said, whoever says upon leaving his house, Bismillah, tevekkeltu alallah, ve la havle ve la kuvvete illa billah, I begin with the name of Allah, I trust in Allah, there is no altering of conditions but by the power of Allah, it will be said to him, you are guided, defended, and protected. The devil will go far away from him. Ebu Davud and Tirmidhi and Nesai narrated it. Abu Dawud reported it with this addition. One devil will say to another, how can you deal with a man who has been guided, defended, and protected? The prayer quoted in this hadith shows the importance of confidence and trust in Allah and request for security against the mischief of Satan. Anas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Men kâle yani izâ kharaca min beytihi bismillah, kim evinden dışarı çıkarken bismillah, tevekkeltu alallah, la havle ve la kuvvete illa billah der ise, yukalu lehu, ona şöyle denir. Hudite, hidayete, yani doğruya ulaştırıldın. Ve küfite, dini ve dünyevi ihtiyaçların için Allah sana yeter. Yani dini ve dünyevi ihtiyaçlarını Allah karşılayacaktır. Ve vukite, şerlerden, kötülüklerden korundun denilir. Ve tenahha anhu şeytan, ve şeytan ondan uzaklaşır. İmam Tirmizi bu hadis-i şerifi Kitab-ı Da'avat 34'te rivayet etmiştir. İmam Ebu Davud'un Kitab-ül Edeb bab 103'teki bir rivayetinde şu ilave vardır. Feyekulu yani şeytan li şeytanin ahar, keyfe leke bi raculin kad hudiye ve kufiye ve vukiye. Evinden çıkarken bu cümleleri söyleyen bir kimse için bir şeytan diğer bir şeytana hidayete ulaştırılmış, ihtiyaçlarına Allah kefil olmuş ve korunmuş, muhafaza altına alınmış bir adama sen ne yapabilirsin ki der bir şeytan diğer bir şeytana. Sevgili dinleyenler, bu hadis-i şeriften anladığımıza göre evinden çıkarken kalpten, içten bir şekilde bismillah, tevekkeltu alallah, la havle ve la kuvvete illa billah diyen bir kimseye adeta şu garantiler verilir. 1. Hudite, yani dışarıki hayatında, sözlerinde ve davranışlarında doğruya ulaştırılacaksın. Sırat-ı müstakime gitmen için Allah sana yardım edecektir. Böylece en doğru sözü söylemek ve en güzel davranışı yapmak için yardım alacaksın. 2. Ve küfite, maddi ve manevi, dini ve dünyevi ihtiyaçlarını Allah Teala karşılayacaktır. 3. Ve vukite, insanlardan, cinlerden ve şeytanlardan gelecek her türlü şerlere, kötülüklere karşı muhafaza altındasın. Allah seni maddi ve manevi şerlere karşı koruyacaktır. Adeta zırhını giyen bir savaşçı gibi koruman ve muhafazan yanındadır. Artık sana kimse zarar veremez denilir. 4. Ve tenahha anhu şeytan, ve şeytan senden uzaklaşır. Yani şeytanın senin üzerindeki etki ve tesiri azalır. Şeytan sana tesir edemez. Sevgili dinleyenler, bu kainatta insana tesir ve etki eden fiziğin de ötesinde bir takım güçler vardır. Bu güçler insana olumlu veya olumsuz anlamda etki etmektedir. Mesela patolojik olarak hiçbir problemi olmayan bir kimsenin bu güçlerin etkisiyle hasta olduğunu veya iyileştiğini artık hiç kimse inkar etmiyor. İşte bu hadisimiz bize çok önemli bir bilgi vermektedir. Bu kainattaki hem fiziki hem de fizik ötesindeki bu güçlerin Allah'ın izni olmadan insana ne bir fayda ne de bir zarar veremeyeceğini bildirmektedir. İşte bu mananın hadisimizdeki ifadesi, la havle ve la kuvvete illa billah. Yani bu kainatta hiçbir güç ve kuvvet Allah'ın izni olmadan hareket edemez ibaresiyle dile getirilmiştir. Çünkü Allah Sübhanehu ve Teala kainatın mutlak hakimi, sahibi ve yöneticisidir. Kainatın mutlak otoritesinin izni olmadan hiçbir zerre hareket edemez. İşte hadis-i şerifimizde belirtilen kelimeler bu kainatın anahtar kelimeleridir. Bir takım kapıları açar, bir takım kapıları da kapatır. Zira o mutlak sultanın ismiyle bu kainatta yürümek, ardından onun otoritesinden başka hiçbir otorite tanımadığını ve sadece ve sadece onun otoritesine güvenip yaslandığını ifade etmek. Onun ardından da bu kainatta o mutlak otoritenin izni olmadan hiçbir güç ve kuvvetin hareket edemeyeceğini söyleyerek o mutlak hakimin saltanatının yüceliğini dile getirmek, insana birçok faydalar kazandıracak, onu birçok zararlardan da koruyacaktır. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kelimelerin insana hangi faydaları kazandıracağını ve hangi zararlardan da onu koruyacağını bu hadis-i şerifte bizlere bildirmiştir. Bu açıdan bakıldığında hadis-i şerifimizin önemi kat kat daha artmaktadır. Zira Efendimiz'den öğrendiğimiz bu kelimeler bize bu kainatta bir takım faydalar kazandırmakta, bir takım şerlerden de bizi korumaktadır. Bütün övgüler kainatın mutlak sultanına, en güzel selamlar da onun elçisinedir. Sevgili dinleyenler, bu hadis-i şeriften çıkaracağımız ibret ve dersleri şöyle sıralayabiliriz. 1. Her mümin bu hadis-i şerifi ezberlemeli ve evden dışarı çıkarken Bismillah, tevekkeltu alallah, la havle ve la kuvvete illa billah cümlesine ilave olarak bir önceki hadis-i şerifimizde öğretilen kelimeleri söylemelidir. Yani Allah'ın ismiyle dışarı çıkarım. Bu dışarıdaki hayatımda yalnızca ona güvenirim. Kainatta hiçbir zerre Allah'ın izni olmadan hareket edemez diyerek dışarıya adımını atmalıdır. 2. Evden çıkarken bu cümlelerle dışarıya adımını atan bir kimse ilahi güvence altında olur ve geniş bir güven içinde yeryüzünde dolaşarak bir takım faydalar kazanır, bir takım zararlardan da korunur. 3. Bu kainatın tek hakimi Allah Subhanehu ve Teala'dır. Onun izni olmadan ne bir güç, ne bir kuvvet meydana gelebilir, ne de bir zerre hareket edebilir. O halde sadece ve sadece ona güvenip bağlanılmalıdır. Seksen dördüncü hadis-i şerif. Bismillahirrahmanirrahim. Ve an Enes'in radıyallahu anhu kal, kâne ehevvâni alâ ahdin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, ve kâne ahaduhumâ ye'tin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, vel âkharu yahterif. Feşekel muhterifu ehâhu linnebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fekâl, لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ. Enes radıyallahu anh reported, there were two brothers in the days of the Prophet, peace be upon him. One of them used to attend the Prophet's circle to acquire knowledge, and the other used to earn their living. Once, the latter complained to the Prophet, peace be upon him, against the former for not earning his living. He, peace be upon him, replied, perhaps you are being provided because of him. Imam Tirmizi narrated this hadith. This hadith evidently shows that it is permissible and desirable to devote oneself or make someone else to devote himself for religious knowledge. Such students of religious knowledge should not be considered a burden. Similarly, one should also not ignore those students and scholars who are devoted to such knowledge, because Allah makes their help a means of increasing the donor's sources of subsistence. İmam Tirmizi, Enes radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Kâne ehevâni alâ ahdin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Ve kâne ahaduhumâ ye'tin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iki kardeşten biri ilim öğrenmek için Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelirdi. Vel âharu yahtarifu. Diğeri de geçimlerini temin için çalışırdı. Feşekel muhtarifu ehâhu linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün çalışan kardeş, diğer kardeşini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etti. Yani, ben çalışıyorum, o çalışmıyor. O da çalışsın, bana yardım etsin. Böylece ailemizin geçimini daha rahat karşılayalım dercesine Efendimiz'e şikayette bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şikayet karşısında az ve öz konuştu. لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ. Belki de sen onun vesilesiyle rızıklandırılıyorsun dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ilim öğrenmek için bana gelen o kardeşin sebebiyle Allah senin rızkını veriyor. O kardeşinin bereketiyle şu andaki mevcut rızkını kazanıyorsun. Eğer o da ilmi bırakıp çalışsa, sen şu andaki rızkından daha az kazanırsın. Allah şu anda sana yardım ediyor. Onun için hiç şikayet etme. İlim talebesinin geçimini üstlenen kimseye Allah ummadığı yerden rızık kapıları açar ve çok daha fazla kazanır dercesine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şikayete gelen bu kardeşin bakış açısını çok değişik bir yere çekmiş, bizlere de önemli mesajlar vermiştir. Bu hadis-i şerif İmam Tirmizi'nin Kitab-ı Züht bab 33'te zikredilmiştir ve hadis İmam Tirmizi'nin cümlesine göre hadis-i şerif İmam Müslim'in şartına göre sahih bir senetle gelmiştir dedi İmam Tirmizi. Sevgili dinleyenler, bu hadis-i şerif günümüz dünyasında aynı konumdaki Müslümanlara büyük bir müjde, bizlere de önemli bir teşvik vermektedir. Günümüzde hakikaten kardeşlerden birinin okuyup diğerinin çalıştığı çok aileler vardır. Nice anne baba çocuğunu okutabilmek için gece gündüz demeden çalışmaktadır. İşte bu hadis-i şerifte çocuğunu okutabilmek için çalışan anne babalara, okuyan kardeşinin geçimini üstlenen insanlara büyük bir nebevi müjde vardır. لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ. Belki de sen onun sebebiyle rızıklandırıyorsun. Aynı zamanda önemli bir uyarı vardır. Sakın şeytan seni aldatıp da ilim talebesine yaptığın yardımları kestirtmesin. Sen geçimini üstlendiğin o ilim talebesiyle rızkını kazanıyorsun. Allah ilim talebesinin geçimini üstlenen kimselerin rızkını arttırır. Ona hiç ummadığı yerden rızık verir. O nedenle sakın şikayet etme, hayıflanma, Allah sana yardım edecektir. Sen yeter ki ilim talebesine yardım etmeye devam et. Sevgili dinleyenler, hakikaten bu hadis-i şerif günümüzde çocuğunu, kardeşini okutabilmek için nice sıkıntılara katlanan insanlara yaptıkları bu güzel davranışın ne değerli bir iş olduğunu ispatlayan nebevi bir delildir. Çünkü böyle kimseler için bu hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dolaylı bir medihte bulunmuştur. aynı zamanda onların Allah tarafından rızıklandırılacağı müjdesini vermiştir. Sevgili dinleyenler, burada aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Bu hadis-i şerifte belirtilen müjde hangi ilim talebesinin bakımını üstlenen kimseye verilmektedir? Diğer bir ifadeyle hangi öğrencinin geçimini üstlenen kimseyi Allah ummadığı yerden rızıklandırır? Aslında bu sorunun cevabı hadis-i şerifimizde gayet açıktır. Hiç şüphesiz ki Allah Resulüne gelen bir öğrenci için bu müjde geçerlidir. Yani Allah Resulüne gönül veren, onun getirdiği değerleri benimseyen bir öğrenci için geçerlidir. Diğer bir ifadeyle Allah adına ilim tahsil eden, Allah adına okuyan, Allah adına fizik, kimya, biyoloji, astronomi, tıp okuyan öğrenciler için geçerlidir. Çünkü ilmi Allah adına tahsil eden bir öğrenci bütün insanlığa faydalı olur. İlmi Allah adına okunmayan bir öğrenci ise tıpkı günümüzde bazı coğrafyalarda gördüğümüz gibi insanlığa zarar verir. Sevgili dinleyenler, bu hadis-i şerif bizleri Allah için ilim tahsil eden öğrencileri desteklemeye, onların geçimini üstlenmeye teşvik etmektedir. Bir ilim talebesinin maddi masraflarını üzerine alan bir kimseye Allah Teala'nın hiç ummadığı yerden rızık kapıları açarak onu destekleyeceğini bildirmektedir. O halde rızkımızın bol olmasını istiyorsak, ticari gelirimizin artmasını istiyorsak, maddi yetersizlikten dolayı okuyamayan bir ilim talebesinin geçimini üstümüze almalıyız. Böylece bir taraftan bizim rızkımız artacak, diğer taraftan da ilim, ilahi bilgi ve hikmet yayılacaktır. Eğer Peygamberimizin getirdiği bu ilahi ilim ve nebevi ölçüler kaybolursa, toplumumuzdan uzaklaşırsa, o zaman insanlar arasında zulüm ve haksızlıklar daha da artacak ve dünya kıyamete doğru hızla kayacaktır. Sevgili dinleyenler, hemen burada yeri gelmişken belirteyim. Sırf şu nebevi ilim ve hikmet kaybolmasın diye dünyanın çeşitli üniversitelerine İslami ilimler tahsil etmek için giden binlerce kardeşim, ki bunların içinde evli olanlar var, master ve doktorasını bitirmiş olanlar var, Kur'an hafızı olanlar var, ülkeye geri döndüklerinde geçim sıkıntısından dolayı maalesef meslekleriyle hiç alakası olmayan işlerde çalışmak zorunda bırakılmıştır. Tanıdığım nice kardeşim vardır, yurt dışında son derece kuvvetli bir ilmi yeterliliğe sahip olduğu halde yurda dönünce geçim sıkıntısından dolayı tezgahtarlık yapan, büroda çalışan, dükkan işleten. Bu kardeşlerim akşam işten eve gelince okuduğu kitapları görünce gözyaşlarını tutamayıp ağlamaktadırlar. Aslında bu onların ayıbı değildir. Bu onların geçimlerini üstlenmeyip onları dükkanlarda çalışmak zorunda bırakan bu ümmetin zenginlerinin ayıbıdır. Nerede bu zenginler? Neden binlerce Ezher mezunu, Kur'an hafızını, ilim talebelerini tezgahların başında heder ediyorlar? İlimlerinin kaybolmasına terk ediyorlar. Bir zengin Müslüman bu kardeşlerimize, gel kardeşim buraya, şu tezgahtarlıktan kazanacağın miktar benden, sen talebe okut, öğrenci yetiştir, kitap okut, araştırma yap, senin mesleğin bu değil dese ne var? Ki bu kardeşlerimiz o zenginler gibi çok dünyalık villalar, lüks arabalar istemiyorlar. Zaruri ihtiyaçlarımız karşılansın yeter diyorlar. 15-20 senelik ilmi birikim elde ederek belirli bir noktaya gelen bu kardeşlerimizi dükkanlarda hiç alakası olmayan işlerde çalıştırmak, bu ümmetin zenginlerinin ayıbıdır. Bu ayıp kıyamet günü Allah Resulü'nün huzurunda onların alınlarında kara bir leke gibi ortaya çıkacaktır. Sevgili dinleyenler, bu hadis-i şerif aynı zamanda bizleri ilme teşvik etmektedir. Şer'i ilimler başta olmak üzere insanlığın faydasına olan bütün ilimleri okuyup, öğrenip, yaygınlaştırmaya yönlendirmekte, ilmin ve alimin faziletini, değerini ve kıymetini beyan etmektedir. Bizleri her zaman olduğu gibi böyle yüce değerlere davet eden beşerin efendisine demet demet selamlar göndeririz. Evet sevgili dinleyenler, bu hadis-i şerifimizde bir babın daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir bab başlığı, yeni bir gündem maddesiyle karşılaşmak üzere hepinize sağlık, sıhhat, afiyet ve mutluluk dolu günler temenni ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
Riyazu Salihin min kelami Seyyidil Murselin. Nübüvvet Pınarı. Programı hazırlayan ve sunan Fehmi Çiçek.